Ayrım 2.
Sayfa 23. Ayrımcılık uygulayan kişilerin çoğunun bu davranışı ortaya koyarken herhangi bir ön yargıya sahip olması gerekli değildir. Böyle davranırken gerek o anki davranışlarında herhangi bir ayrımcılık ögesi görmediğinden, gerek herkesin zaten böyle davranmakta olduğunu düşündüğünden, gerekse basitçe işine böyle geldiğinden bu şekilde davranmaktadır. Öte yandan bir kişi ön yargılara sahip olsa bile ayrımcılık yapmanın onaylanmayan bir davranış olduğunu bildiği, gerek eğer varsa engelleyici yasalara karşı gelmek istemediği, gerekse ayrımcılık yaptığı takdirde işinde ya da başka herhangi bir konuda zarar görebileceği endişesi gibi nedenlerden ötürü ayrımcılık yapmayabilir. R. Merton 1957 insanları ayrımcılık konusunda 4 grupta toplamaktadır. 1. Ön yargıları bulunmayan kişi ve gruplara ayrımcılık yapmayan her yönüyle hoşgörülü kimseler. Ön yargıları yoktur, bu nedenle insanlarla olan ilişkilerinde ayrımcılık yapmaz. 2. Ön yargıları bulunmadığı halde ayrımcı uygulamalar yapan kısmen hoşgörülü kimseler. Bu kimseler sırf çevresindekiler böyle davrandığı için aynı şekilde davranarak çevresindekilere benzer davranışta bulunabilmek amacıyla ayrımcılık yapar. Örneğin istihdam edilme sırasında yapılan ayrımcılığın temelinde büyük ölçüde başkalarının davranışına paralel davranma çabası yatar. 3. Ön yargıları bulunduğu halde ayrımcılık yapmayan, başka bir deyişle kısmen hoşgörülü olmayan kimseler. Bu kimseler eğer varsa ayrımcılığa engel olan yasalara karşı gelmemek ya da böyle bir davranışın toplum tarafından hoş karşılanmayacağını ya da böyle davranmanın kendisi için iyi sonuç getirmeyeceğini düşünerek ayrımcılık yapmaktan kaçınabilir. 4. Ön yargılara sahip ayrımcı davranışlarda bulunan hoşgörülü olmayan kimseler. Bu kimselerin ön yargıları vardır ve ayrımcılık yapmaktadır. Herhangi bir gruba yönelik ön yargılı ayrımcı davranışlar ister azınlık ister baskın çoğunluk olsun bütün gruplar için farklı niteliklerde sorunlar çıkarır. Toplumsal birlik, dayanışma ve gruplar arası ilişkileri zedelemesi yüzünden zaman zaman ciddi bir sorun haline dönüşebilir. Günümüzde görülmemiş yoğunlukta bir toplumsal hareketlilik yaşanmaktadır. İnsanlar arası ilişkileri düzenleyen mevcut kalıplar ve kurallar farklı nedenlerden dolayı bazı gruplar ve bireylerin gözünde zaman zaman kabul edilemez hale gelebilmektedir. Geleneksel olarak ikinci sınıf muamelesi gören gruplar alışılagelmiş yöntemlere, davranış kalıplarına karşı çıkmaya, yeni beklentiler geliştirmeye, gelenek içinde kendisine uygun görülmüş yeri kabul etmemeye başlamıştır. Bu durum zaman zaman toplumsal huzursuzluğa, azınlıkların haklarını aramak için sokağa dökülmesine, baskın grubun görüşlerini etkilemek için farklı türden kampanyalar yürütmesine neden olmakta ya da en azından bu tür gelişmelere zemin hazırlamaktadır. Toplumsal yaşamda yokmuş gibi algılanmalarının kabul edilemeyeceği azınlık gruplara talep edilen eşitlik ve beklenen davranış biçimi gösterildikçe, toplumsal yaşam sağlıklı konuma gelmekte, buna uygun olmayan durumlar toplumun sağlığını bozmakta, çalkantılara ve huzursuzluğa neden olmaktadır. Ne var ki sayıca azınlık durumunda bulunan ya da kendisini çeşitli nedenler yüzünden azınlık hisseden her toplumsal grup, baskın grup ya da diğer toplum kesimleriyle ilişkide onlardan kopma, uzaklaşma hedefi belirlemez. Kimi gruplar diğer gruplara yaklaşma, hatta özellikleri ve özgün ihtiyaçları sürekli dikkate alınmak koşuluyla onlar içinde erimeyi hedefler. Bu tür gruplara gösterilebilecek en iyi örneklerden birisi özürlülerdir. R. Perucci ve M. Pelisuk 1968, sağlıklı bir toplumsal yapıya ulaşmak için gerekli olan unsurları şu şekilde sıralamaktadır. 1. İnsana gerçek değerinin verilmesi. 2. Bireyin fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayacak kaynakların sağlanması. Kişilerin ihtiyaçları zamana, yere ve içinde bulundukları toplumsal gruba göre farklı yoğunluklarda kendini gösterir. Ne var ki temel ihtiyaçlar değişiklik göstermez. Sağlıklı bir toplum üyelerinin fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak üzere yollar ve yöntemler geliştiren toplumdur. 3. Diğer bireylerden beklenen kişiye asgari bir saygı gösterilmesi. Bu saygının niteliği yasal olarak tanımlanabildiği halde asıl olan toplum tarafından tanımlanmış olmasıdır. Kolayca anlaşılabileceği gibi böyle bir durum birinci maddenin mantıksal bir sonucudur. 4. Kişilerin yapacağı tercihlerde kullanabileceği özgürlük ölçütü, birçok fiziksel ve toplumsal etmen bir kişi ya da grubu alacağı kararlarda sınırlayabileceği için bu kişi ve grupların kullanabileceği belli bir özgürlük ölçütü bulunmalıdır. 5. Toplum bireyin sahip olduğu potansiyeli gerçeğe dönüştürecek yolları sunmalı ve bunları sağlamalıdır. Kişide en fazla gerginlik yaratan ve hayal kırıklığına yol açan durum belki de kişinin ulaşması mümkün olmayan hedefler belirledikten sonra düşündüğü bu yüksek hedeflere ulaşabilmesi için toplumun gerekli araçları sağlamamış olduğunu görmesidir. 6. Toplum üyelerinin rahat ve huzuruna katkıda bulunacak bireyler yetiştirmelidir. Her toplum ancak kendisine oluşturan bireylerin birbirine ihtiyacının olduğu bir ilişki biçiminde varlığını sürdürebilir. Hiçbir insan tek başına yaşayabilecek şekilde her türlü beceriye sahip değildir. Günümüzün gelişmiş toplumlarında yüksek düzeyde iş bölümü söz konusudur. Bir toplumsal grubun diğer gruplarla ilgili herhangi bir sorunsuz davranışı ya da değerlendirmesi, diğer gruplar tarafından değişik düzeylerde algılanır ve buna uygun sonuçlar doğurur. Ayrımcılık yapıp yapmamak, sağlıklı ve demokratik bir toplum için bütün bu sıralanan özelliklerin toplumda bulunup bulunmadığını, bir noktaya kadar toplumun sağlamlığını ve sahip olduğu değerleri sınayan bir toplumsal konu olma özelliği kazandırmaktadır. Perucci ve Pelisuk, 1968. Azınlıklarda kimlik sorunu. Azınlık üyeleri arasında gelişen kimlik sorunu tüm azınlıklar için üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Çoğu durumda haksız muamele görmek, ayrımcı uygulamalarla karşılaşmak, yoksulluk ve mahrumiyetlerle iç içe yaşamak gibi etmenler azınlığı oluşturan bireylerin çoğunlukla kurtulamadığı bir aşağılık duygusuyla içinden çıkılmaz bir çaresizlik durumu geliştirmesinin kaynağını oluşturur. Kimlik bunalımının doğasını anlamak için kimliğin gelişim sürecini ele almak gereklidir. Birey küçük yaştan itibaren kendisinin kim olduğunu ve en yakınları olan aile bireylerinin ve kendisi için önem taşıyan diğer kimselerinin önemli bulduğu değerleri temel alarak bir kimlik yapısı geliştirir. Zamanla toplumdaki baskın grup ya da grupların değer yargılarını öğrenir ve çeşitli fırsatlarla baskın grup üyelerinin kendisini ilgilendiren konulara gösterdiği tepkilerin büyük ölçüde etkisi altında kalır ve bunlardan yararlanır. Kurduğu ilişkilerin tümü kendine yönelen davranışlar, çevreden öğrendikleri kişiliğini şekillendirir, ona ne olduğunu, gerçekten ne olarak görüldüğünü, neyi yapıp neyi yapamayacağını ve toplumdaki gerçek yerinin ne olduğunu öğretir. Bu sınırlar çerçevesinde davranma alışkanlığı geliştirir. Toplumda genel olarak ondan beklenen davranış biçimi ona verilen yeri kabul etmesi ve bir anlamda çizmeden yukarı çıkmamasıdır. Bu arada yaşına, kadın ya da erkek oluşuna, toplumda baskın ya da azınlık gruba ait oluşuna bağlı olarak gerçek rolünün ne olması gerektiğini öğrenir. Diğer insanların ona bakışı ve sergilediği hareketlerden kendini diğerlerinin algıladığı şekilde algılamaya, kendisiyle ilgili değer yargılarını diğerlerinin ona yönelik davranışına bakarak geliştirmeye başlar. Sosyopsikolojik birey kavramını geliştiren George Herbert Mead, bireyin kendisini ancak diğerlerinin rolüne girerek tanımasının mümkün olduğunu belirtmektedir. Bunu başkalarının ona davrandığını düşündüğü şekilde kendisine davranarak yapar, zamanla ait olduğu toplumun ya da içinde tanımlandığı grubun normlarına uygun olarak dışarıdakilerin genellenmiş rolünü öğrenir. Kendisini de bu normlar ve standartlar ışığında görmeye, değerlendirmeye başlar. Körler bir toplumsal azınlık mıdır? Toplumun her kesiminden, her iki cinsten gelen birbirinden farklı siyasi ve dinsel inançlara bağlı, eğitim kademelerinin en altından en üstüne kadar her düzeyde insanın kendi rızasıyla bir parçası olmadığı ve birçok yönüyle toplumun küçük bir maketi olma özelliği taşıyan kör toplumuna doğal şekilde dahil olmuş insanların her şeyden önce ortak bir özelliği vardır: gözlerinin görmemesi. Bu özürü gerçekte olduğundan hafif ve olduğundan daha ağır göstermek için günümüze dek birçok tanım yapılmış ve bu özürü yaşayanların bazılarının kimi zaman körlüğü hafif, kimi zaman daha ağır hissediyor olsalar da gerçekte körlük kişinin karşılaştığı en korkunç felaketlerden birisidir. Aslında körlüğü ya da ciddi görme kusurunu yalnızca bir dezavantaj ya da iyimser bir tanıma göre belli durumlarda uyumsuzluk olabileceği yerde bunu bir felakete dönüştüren unsur günlük yaşamda hemen hemen her şeyin görmeye dayalı düzenlenmiş olmasıdır. Körleri diğer insanlardan farklılaştıran bir takım özellikler vardır. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz. Braille adında özel bir yazı kullanırlar, yolda diğerlerinde olmayan bir beyaz bastonla yürürler, günlük yaşamda görsel iletişimden uzak olduklarından bazı durumları bir gören kimse kadar izlemeyebilirler, hareket etme olanakları genellikle kısıtlıdır, arkadaş edinirken diğerlerinden farklı başka bazı psikolojik engelleri aşmaları gerekir, genellikle düşünme ve karar alma mekanizmalarının yetersizliğine ve anlama güçlerinin zayıf olduğuna inanılır. Sınıfta ve iş yerine diğer arkadaşlarından farklı araç, gereç ve yöntemler kullanır. Her yerde engellenir, ayrımcılığa uğrar. Genellikle yoksuldur. Görünürde kişiliklerine saygı gösterilmeksizin yardım edilir. Ancak gerçekte itilir, kakılırlar. Hatta dünyanın onların iş gücüne gerçekte ihtiyacı bile yoktur. Özel eğitim adında özel bir eğitime ihtiyaç duyar. Sorunlarının çözümü için tam anlamıyla özel önlemlerin alınması, özel kurumların oluşturulması gerekir. Kısacası kökleri tarihten ve kültürden gelen ön yargılar ve toplumsal yaşamın diğer birçok alanı gibi bu alanda da var olan ortaçağ anlayışlarının faturası her gün pervasızca onlara çıkarılır. Kuşkusuz bu listeyi uzatmak mümkündür. Bu sayılan özelliklerin hepsi bir yana, birkaç tanesi bile kör toplumunun bir azınlık grup olarak tanımlanması için yeterlidir. Bu anlamda körler azınlık gruplarla ilgili bölümün başlarında sıralanan ve azınlık grubu tanımlayan 5 özelliği de taşımaktadır. Ayrıca azınlıklarla ilgili tanımların ve kavramların sunulduğu bölümü okuyan körler, orada yazılanların hemen hemen hepsini günlük yaşantıda yaşadıklarını göreceklerdir. Bu açıklamalardan sonra fiziksel özellikleri nedeniyle diğer insanlardan farklılaşan körlerin toplumla kaynaşmaya çalışan ve toplumun elverişsiz durumlarla karşılaşan bir unsuru olarak doğal haklarını talep eden azınlık gruplar kategorisinde tanımlandığını belirtmek gereklidir. Diğer etnik, sosyal ve ekonomik azınlıklar gibi körler de bir azınlık olarak kabul edilmektedir. Ayrımcılığa uğramakta, basma kalıp kanılar ve ön yargılarla yüz yüze kalmaktadırlar. Öte yandan bir azınlık olarak körleri diğer azınlıklardan ayıran bazı yönler vardır. Wright 1960 bunları 3 grupta ele almaktadır. 1. Körlüğün övünülecek bir yanı yoktur. Oysa diğer azınlıkların üyeleri bulundukları grupların bazı özellik ve nitelikleriyle övünç duyarlar. Örneğin siyah güzeldir gibi. 2. Birçok azınlık grupta özellikler ve gruplu tanımlayan nitelikler nesilden nesile geçerken, körlük gibi fiziksel farklılıklar nesilden nesile geçen özellikler değildir. Genellikle ailede tek bir kimse özürlü olduğundan çoğu azınlık grupta aile bütünüyle azınlık grubu özelliği taşırken, özürlüler böyle bir ailevi kimlik desteğinden yoksundur. 3. Körlük her şeye karşı yine de ender rastlanan bir durumdur. Ortalama 1/500. Bu nedenle körlerin çoğu birbirinden uzak kendi başlarına yaşam sürdürmekte, gruba ait diğer körlerle ilişkileri çok sınırlı olmakta ya da hiç olmamaktadır. Aynı şekilde diğer azınlık gruplardan farklı olarak körler azınlık grup desteğinden yoksun bir yaşam sürdürmek durumundadır. Wright 1960 sayfa 19. K. Jernigan 1965, 70 ve 1982 ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı kör önderleri bir azınlık grup olarak körlerin durumunun ve bu durumun iyileştirilmesinin diğer bazı azınlıkların durumuyla benzerlik gösterdiğini belirtmektedir. Bu önderler ülkelerindeki körlerin örneğin 1980'li yıllardaki durumunu 1940'lardaki zencilerin durumuna benzetmektedir. Yürüttükleri özgürlük ve toplumun diğer kesimleri tarafından benimsenme mücadelesinin zencilerin yaşamış olduğu deneyimlerle büyük ölçüde benzerlik gösterdiğine işaret etmektedirler. Onlara göre körler çağdaş anlamda tanımlanan şekilde bir azınlık grup olarak algılanmak durumundadır. Gettolar halinde yaşamaları, yaygın işsizlik, yetersiz işlerde çalışma, toplumun bu özel grupla ilgilenen özel ve resmi kurumlarının bulunması ve bu grubun çeşitli sorunlarıyla ilgilenecek bu alanda çalışmalar yürüten uzmanlarının bulunuşu gibi özellikler, körleri azınlık olarak tanımlayan özellikler arasında sayılmaktadır. Bu önderler körlerin bir azınlık olmadığı ve dolayısıyla ayrımcılık uygulanmadığı, böylece bu yönde verilecek bir mücadelenin gereksiz olduğu düşüncesine şiddetle karşı çıkmaktadır. İkinci sınıf yurttaşlık olarak yaşamamak, eşit hakları elde edebilmek için örgütlenmenin ve iyi belirlenmiş felsefe ve politikaların geliştirilmesinin zorunluluğuna işaret etmektedirler. Dipnot, K. Jernigan, Blindness, Concepts and Misconceptions, 1965, Blindness, The Mind and the Image, 1970, Blindness, Simplicity, Complexity and the Public Mind, 1982. 1950'li ve 1960'lı yıllarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde özürlüler ve körler arasında yaygınlaşmaya başlayan yukarıdaki görüşe göre, özürlüler toplum içinde pek çok dezavantajlarla yaşamaya çalışan bir azınlık grup durumundadır ve bu durumu değiştirebilmek için mücadele etmek zorunludur. Bu görüşü savunan kimseler toplum içinde özürlülerin daha saygın bir yere gelebilmesi ve daha iyi yaşayabilmesi için Amerika'da ırk ayrımcılığına karşı mücadele veren kişi ve grupların başvurduğu yöntemlere benzer yöntemler kullanmak gerektiğine işaret etmektedir. Bu görüşe inanmış özürlü kitleleri bu yeni tip özgürlüğün bedelini de ödemeye hazır olmalıdır. Onlara göre toplum tarafından bakılıp himaye edilmenin getirdiği güvenli ortamlarından ve bazı küçük imtiyazlarından vazgeçmelidirler. Buna karşılık toplumun diğer kesimleri de özürlülere gösterdiği davranışta onları çocuk ya da evcil hayvanları gibi görme, kendilerini böylece tatmin etme zevkinden vazgeçmeye alışmalıydı. Kısacası toplum özürlüler karşısında duyduğu üstünlük duygusunu terk etmeliydi. Roger Barker 1948 azınlık kavramını körlere uygulamış, bunu Coven 1958, English 1971, Wright 1960 bu görüşü destekleyici çalışmalar yapmıştır. Barker ve diğerleri körlerin azınlık grup statüsüyle ırk farkına dayalı ve dinsel alt grupların azınlık statüsü arasındaki benzerliğe önemli dikkat çekmiştir. Barker çözüm olarak genel düzeyde körlüğe yönelik var olan ön yargıları değiştirmede yararlanılan eğitim, psikoloji, propaganda, öğrenme ve siyasi düzeyde yürütülecek çalışmalar gibi kullanılacak yöntemlerin aynı şekilde fiziksel özürlerle ilgili ön yargıların ortadan kaldırılması yönünde de yararlanılabilecek yöntemler olduğunu belirtmektedir. Dipnot: R. Barker, The Social Psychology of Physical Disability, Journal of Social Issues, Cilt 4, No. 4, 1948, sayfa 31. Toplumla ilişkileri genel olarak sağlıksız yürüyen körler, diğer azınlık gruplarda olduğu gibi kendi aralarında olmaktan hoşlanan bir gruptur. Toplumla ilişkileri sağlıklı yürümediğinden, görenlerin yanında sürekli kendilerinde bir eksiklik varmış gibi hissetmekte, sıklıkla aşağılık duygusu gibi sağlıksız bireysel özellikler geliştirebilmektedirler. Bu yönelişin iki nedeni vardır. 1. Körlük olayının kendisi bireyi çevresindeki insanlardan görünür şekilde farklı hale getirmektedir. 2. Toplumun diğer kesimlerinin körlere ya da körlüğe karşı ön yargıları ve tutumları çok belirgindir. Körler kendi benzerlerinin arasında toplumun çoğunluğundan gelen olumsuz etkilerden ve yaklaşımlardan uzak, normal bir yaşam sürdürmektedir. Bu nedenle azınlığın merkezleri durumunda bulunan okullar, rehabilitasyon merkezleri, kültür merkezleri, dernekler, vakıflar gibi özel nitelikleri kurumların varoluşu bir rastlantı değildir. Bu kuruluşlar azınlığı dışa tanıtma, haklarını koruma ve gerekiyorsa bazı hizmetleri sağlamanın yanı sıra azınlığın bir araya geldiği, toplandığı merkezler olmak gibi yaşamsal bir işlev görür. Kör azınlığın kendilerine benzer insanlarla bir arada olma ihtiyacı başka bazı gruplar için de geçerlidir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan zenciler, beyazların arasında kendilerini çok rahat hissetmemişler, yıllar süren eşitlik mücadelesi vermişler, kendi kurumlarını ve kendi hizmet birimlerini oluşturmuşlardır. Ancak beyazlar arasında kendini rahat hissetmeyen bir zenci Afrika'da böyle bir duygu yaşamaz. Eşitleri arasında bulunduğunu düşünerek normal toplumsal ilişkiler kurabilir. Körlerle görenler arasında fiziksel bir farklılık bulunmakla birlikte bu farklılığın gerçekte insanların birbirinden ayrılması için yeterli bir özellik olmaması gerekir. Bu nedenle özürün gerçekte olduğundan daha ciddi görünen niteliklerinin toplum tarafından ona varmış gibi yüklendiği dikkati çekmektedir. Bugünkü gerçekler göz önüne alındığında kimi insanların şunu ya da bunu yapabilir ya da yapamaz, yetersizlikleri vardır ya da yoktur gibi bir çeşit sınıflamaya tabi tutmadan toplumun insanlar arasında var olan farkları kabul etmesi oldukça zor görünmektedir. Bu şekilde neyin farklılık, neyin eşitsizlik olduğunu ayırt edebilmek güçleşmektedir. İnsanlar ancak çoğunluğa benzedikleri oranda eşitliğe yaklaşmaktadır. Ne yazık ki örneğin bu yaklaşımın sonucu olarak gözleri görmeyen bir kimse ancak bir görebilen kimse gibi davrandığı ya da onun değerleri ve ölçülerini benimsediği oranda diğer insanlarla eşit görülmektedir. Kuşkusuz bu konu diğer azınlık grupları içinde söz konusudur. Ne var ki azınlık grupların toplumda baskın grup gibi davranmasını beklemek çağdaş anlayışlara sığmadığı gibi adil bir davranış biçimi de değildir. Öte yandan tek tek grupların oluşturduğu toplum, bu grupların ortaya koyduğu özelliklerin yaratacağı çeşitlilik ve zenginlikten de yararlanamamakta, yeni yaklaşımlar geliştirememesini kaçınılmaz hale getirmektedir. Roth, 1981. Körlerin bir toplumsal azınlık oluşturduğuna ilişkin görüşleri ortaya koyduktan sonra, görme olayına ve körlere yönelik anlayış ve tutumlarla bunların nasıl olumlu yönde değiştirilebileceğine ilişkin yöntemlere yer vermek gerekmektedir. Bu konular kitabın izleyen bölümlerinde geniş olarak ele alınacaktır. 3. Bölüm: Göz ve görmenin özellikleri, görme yokluğunun etkileri. Göz ve görmeye ilişkin bazı gerçekler ve inanışlar. Işığın taşıdığı cisimlerden yansıyan görüntüyü algılayan organ şeklinde tanımlanan göz ve sağladığı görme, hayvanlar dünyasında farklı özellik ve yapılar gösterir. Burnun iki yanında bulunan ve göz kapaklarıyla örtülü kemik boşluklarında yer alan, düzgün olmayan küre biçiminde ve bütünlüklü bir yapı gösteren, insan gözünün yanı sıra hayvanlar dünyasında çok farklı yapı ve özellikler taşıyan gözlere rastlanır. Göz yapısı ve çeşitli gözlerde gelişmişlik düzeyiyle ihtiyaca göre şekillenmiş görmeye ilişkin özellikleri göstermesi bakımından farklı hayvan türlerinden örnekleri vermek yararlı olacaktır. Çeşitli hayvan gruplarında göz bulunmaz ya da taslak halinde sade göz adı verilen oluşumlar şeklinde görülür. Halkalı kurtlardaki gözler sade göze göre daha gelişmiştir. Birleşik göz ya da petek gözlere böcek ve kaburgalılarda rastlanır. Her göz, çanak göz denilen her biri bir görme sinir ağına uyan ve çok yüzlü düzey biçimine yan yana gelen sayıları çok küçük ve basit göz içerir. Sineklerde yaklaşık 4000 göz bulunur. 360 dereceyi görebilirler. Avını yakalamak için iyi görebilmesi zaten gereklidir. Bu 4000 gözün her birinde kornea, retina gibi bir gözde bulunması gerekli unsurların hepsi mevcuttur. Sineğin görme merkezi beynin önemli bir kısmını oluşturur. Oysa insanda beynin arka kısmında 1-2 santim büyüklüğünde bir yer işgal eden bir merkez durumundadır. Görme merkezinde aşağıda, yukarıda, sağda, solda, önde, arkada ne varsa hepsi bir arada toplu olarak görüntülenir. Böylece sinek tehlikeden kaçar, aynı zamanda avını yakalayabilir. Bunun gibi kız böceğinde 56 bin göz vardır ve bu gözler petekler halinde kümelenmiştir. Her gözün retinasında 7-8 görme hücresinde toplanan görüntüler görme merkezine iletilir. Kelebek, arı gibi hayvanların çiçekleri kolayca görerek ayırt edebilmesi gereklidir. Bu hayvanlarda gözler normal ışığın yanı sıra ultraviyole ışınlarını da algılamaya uygundur. Ahtapot gibi kafadan bacaklıların tek ve büyük boyutlu hemen hemen omurgalılarınki gibi ile karşılaştırılabilecek basit gözleri vardır. Buna karşın karından bacakların gözleri ya doğrudan bağlıdır ya da salyangozlarda olduğu gibi dokunaçlar tarafından taşınmaktadır. Bazı sürüngenlerin epifize ya da kozoloksit beze uyan ve ikinci zaman sürüngenlerinde iyi gelişmiş olan üçüncü bir gözleri vardır. Taşemenler, derinde yaşayan bazı balıklar, kazıcı memeliler gibi çeşitli omurgalılarda gözler gelişmemiş durumdadır. Baykuşlar karanlıkta avlandıklarından bu işlevi gerçekleştirebilmek için gözleri insan gözünden yaklaşık 10 kat daha keskinleşmiş durumdadır. Yine örneğin kartal 4500 metre yükseklikte uçarken yüzlerce hektarlık araziyi kontrol eder. 1500 metrede otların arasında bulunan avını saptayabilir. Avını yakalayabilmesi için pike yapması gereklidir. Gözünde uzaktan çok küçük gözüken avını daha ayrıntılı görebilmesi için onu 6-8 kat daha büyütme yeteneği vardır. Hızlı uçarken havanın etkisiyle gözlerinin kurumaması için yandan yana açılıp kapanan üçüncü bir göz oluşmuştur. Saydam olan bu oluşum göz kırpılması sırasında avın gözden kaybedilmesi riskini önlemiş olur. Kurbağalarda gözler önlerinden geçmekte olan kara küçük cisimleri hızla ve ayrıntılı olarak beyne iletme özelliğine sahiptir. Gözler sanki sinekler ve böceklere karşı programlanmış gibidir. Kedilerde gözler karanlıkta parlama özelliğine sahiptir. Retinanın arkasından yansıtıcı bir tabaka bulunur. Yansıtıcı tabaka önce görüntünün iki kez retinadan geçmesini sağlamakta, kedinin gece daha iyi görmesini mümkün kılmaktadır. Hayvanlar dünyasından bu ilginç örnekleri uzatmak kuşkusuz mümkündür. İnsanın bilgi edinme sürecinde görme duyusunun ve gözün oynadığı role bakarak görme duyusunun en önemli duyu, gözün de en önemli duyu organı olduğu evrensel kabul görmüş bir düşüncedir. Günlük yaşantının genellikle görmeye uygun şekilde düzenlenmiş olması nedeniyle insan bilgilerin %80'lere varan bir oranını görme duyusuyla almaktadır. Gözün önemi en önemli duyu organı olma özelliğiyle sınırlı değildir. Göz aynı zamanda insanın iç dünyasına giriş kapısıdır. Psikoloji derslerinde kişiyi tanımak için gözlerine nasıl bakılacağı öğretilir. Gözlere bakılarak ya da bakışlar incelenerek kişinin yalan söyleyip söylemediği, suçlu olup olmadığı, hatta ne derece bir zekaya sahip olduğu anlaşılabilmektedir. Bu nedenle kişinin iç dünyasına giriş yolu olmasının yanı sıra kişinin iç dünyasının ruhunun penceresi olma özelliği de vardır. Bir kişiyi bir konuda ikna etmek için gözlerine bakılır. İnsanlar arasındaki ilişkiler bakışmalarla başlar, sevgililer bakışlarıyla konuşur. Badem gözler, iri gözler, melul bakışlar, zeytin gözler, zeki bakışlar, parlayan gözler, sürmeli gözler, gülen gözler, delen öldürücü bakışlar, hüzünlü gözler, keskin bakışlar, şeyda bakışlar gibi ifadeler hep karşımıza çıkar. Gözler ve bakışmanın insan ilişkilerindeki önemini ve çeşitlemelerini edebiyata, diğer sanatlara ve sosyal psikolojiye bırakarak göz ve görme duyusunun diğer bazı işlevlerini incelemeyi sürdürelim. Bir kişinin sarılık hastalığına yakalanıp yakalanmadığını gözlerine bakarak anlamak mümkündür. Gözün ruhun penceresi olduğu görüşünden hareketle bazı kimselerin bakışlarıyla uğursuzluk getirdiğine inanılır. Halk arasında nazar değmesi olarak bilinen bu uğursuz bakışların etkisinden kurtulabilmek için kişiler mavi renkli nazar boncuğu takar. Bu inanış özellikle halk arasında çok yaygındır. Bu nedenle çeşitli şekillerde yapılmış nazar boncuğu pazarlarda, dükkanlarda sıradan bir eşya durumundadır. Nazar değmesi sadece Türkler arasında değil, Araplar ve Doğu toplumlarında da oldukça yaygın bir inançtır. Bu inancın kökenleri çok eski dönemlere kadar uzanır. Güney Afrika'da yaşayan Bushman kabileleri arasında yapılan görmenin rolüne ilişkin bir çalışmada, adet görmekte olan kadınların baktığı kimselerin bulundukları yerde ağaca dönüşü vereceklerine inandığı saptanmıştır. Ayrıca Amerika'daki bazı Kızılderili kabilelerinde adet görmekte olan kadınların baktığı kimselerin üreme yeteneğini kaybettiğine inanıldığı için adet gören kadınların bu dönem bitene kadar kabile dışına çıkması istenmektedir. Bu şekilde gözün kötü bir cinsel organ olduğuna inanıldığı görülmektedir. Nazar yalnızca insanlara değil, örneğin ev hayvanlarına da değebilir. Kötü göze karşı Türkler ve Araplar gibi halklarda nazar boncuğu takılırken bazı yörelerde gamalı haçın kötü nazarı önleyeceği düşünülür. Kimi yörelerde ise sarımsak yemenin bir önleyici tedbir olduğuna inanılır. Gözün güneşi simgelediği de düşünülmektedir. Örneğin eski Yunanlar güneş tanrısını göz şeklinde simgelemiştir. Gözle görmenin yanı sıra insanların derileri de görebildiği düşüncesi uzun zamandan beri bilim çevrelerini meşgul etmektedir. İlk olarak 1924 yılında Fransız araştırmacı Romain bu görüşü ortaya atarak derideki dokunma sinir hücrelerinin gerçekte birer küçük göz olduğunu ve bu hücrelerin körlerde çalışır hale geldiğini ileri sürmüştür. Ayrıca Fransız cerrah Javal körlerde altıncı bir duyunun bulunduğunu ileri sürmüştür. Ne var ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cornell Üniversitesi'nde 1944 yılında yapılan kontrollü araştırmalar, körlerin uzaktaki cisimleri derileriyle görmediğini, yalnızca onlardan yankılanan sesleri duyarak yerlerini saptayabildiğini ortaya koymuştur. Sonucun bu şekilde ortaya konmasına karşın tartışmalar ve araştırmalar bitmemiş, özellikle Sovyetler Birliği döneminde yürütülen bazı deneyler konuya başka boyutlar getirmiştir. Bu deneylerin sonunda dermo-optik algılama olarak adlandırılan yeni gizli bir duyunun varlığı ileri sürülmektedir. Deneylerde bazı kimselerin parmak uçlarıyla, dirsekleriyle, alın ve vücutlarının diğer bazı kısımlarıyla açık bir şekilde renk farklılıklarını doğru olarak ayırt edebilme konusunda doğuştan yetenekli olduğu görülmüştür. Herhangi bir kuşkuya yer vermeyecek kadar güçlü olan bu sonuçlar bilim çevrelerinde heyecan yaratmıştır. İleri sürüldüğüne göre bu yeteneğin eğitilmesi daha da geliştirilerek kullanılması mümkün görünmektedir. Gözün ve görme duyusunun insan ve toplum hayatındaki bunca öneminden sonra bu duyudan yoksun olmanın ve herhangi bir nedenle yoksun olmuş kimselerin görenler tarafından nasıl algılandığını anlamak zor olmasa gerektir. İnsanlar genel olarak bir gün gelip herhangi bir nedenle görme duyusundan yoksun kalınabileceğini hayal bile etmek istemez. Kör olacağıma ölürüm daha iyi şeklinde düşünenler az değildir. Bu düşünceler ileride göreceğimiz gibi körlere yönelik bakışları ve tutumları geniş ölçüde etkilemektedir. Görme yokluğuyla kısırlaşma kompleksi arasındaki ilişki. Bazı araştırmacılara göre gözlerini kaybetme kaygısı insanlardaki kısırlaşma kompleksini, yani karmaşa, harekete geçirmektedir. Bu noktada kısırlaşma kompleksinin ne olduğu üzerine bir parça durmakta ve görmemenin kısırlaşma kompleksiyle olası ilişkisini açıklamakta yarar bulunmaktadır. Freudçu psikologlara göre bütün insanlar gelişimin ilk dönemlerinde kısırlaşma korkusu yaşamaktadır. İnsanların çoğu değişen düzeylerde bir başarıyla bu korkuyu daha çok çocukluk döneminde atlatabildiği halde, bu korkunun kalıntıları ömür boyu gizli olarak insanda varlığını sürdürür. Bu kalıntılar farkında olmadan karşılaşılan bir takım çevresel etkilerle yer yer bilinç düzeyinde çeşitli kompleksler halinde yeniden ortaya çıkabilir. Freud'a göre kısırlaşma korkusu uygar insanın en belirgin dürtülerinden birisidir. Kuşkusuz bu kavramla Freud yalnızca erkeğin cinsel organlarından yoksun kalmasıyla duyacağı korkuyu değil, daha çok bu korkunun belirlediği gerçek ve simgesel anlamda genelde cinsel gücün yitirilmesi korkusunu kastetmektedir. İnsanın güzelliği, beğenme ve takdir etme yeteneğinin tümü olmasa bile önemli bir kısmının türünü devam ettirme dürtüsünden kaynaklanabileceği şeklindeki görüşleri Freud'dan önce ortaya atanlar olmuştur. İnsanoğlunun cinsel dürtüleri zaman zaman ortaya çıkmaz, süreklilik gösterir. Bu konuda çalışan birçok kimse insanın güzeli anlama, fark etme, takdir etme yeteneğinin tümünün bu sabit cinsel beğeniden doğduğunu ileri sürmektedir. Ancak Freud daha ileri giderek cinsel değerlerin çocukluk döneminde bile hakim olduğunu söylemektedir. Bu yönden Freud ciddi eleştirilerle karşılaşmıştır. Ona göre kısırlaşma korkusu bu biricik mutlu olma yeteneğinin kaybedilmesi korkusu anlamına gelmektedir. Cinsel gücün kaybedilmesine yönelik tehditler cinselliği etkileyebilecek önemli ya da önemsiz bir takım değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin saçların kırlaşmaya başlaması, kadınlarda menopoz döneminin yaklaştığı duygusu ve hatta bir dişin çekilmesi bile insanda önemli değişikliklere ve cinsel gücün yitirilmesi korkusunu kolaylıkla harekete geçirebilecek durumlardır. Saçların kırlaşmaya başlaması gerçekten önemli olmamakla birlikte insan bunu önemli bir değişme olarak görür. Saç yapısı ve tipi kadın ve erkeği birbirine ayıran en önemli göstergelerden biridir. Örneğin Avrupa ve Asya'da keşişler ve rahipler yaşamları süresince cinselliğin söz konusu olmadığını göstermek üzere saçlarını dibinden kesmişlerdir. Saçların olmaması özellikle kadınlarda ender rastlanan bir durum olmakla birlikte böyle bir durum ortaya çıktığında bunun yaratacağı psikolojik etki erkeklerin saçsız olmasının yaratacağı etkiden daha fazla olmaktadır. Chavigny, 1947. Cinselliğin yitirilmesi korkusu kuşkusuz gerçek ya da sembolik anlamda cinsellikle ilgili bir organ, duyu ya da fonksiyonun kaybedilmesinin yaratacağı tehdit, bu korkunun aşırı şekilde duyulmasına neden olmaktadır. Kaybedilmesiyle yüz yüze kalınan organ, duyu ya da fonksiyonların insanoğlu için ifade ettiği anlam, bu korkunun derecesini ve yaratacağı heyecanın türünü belirlemektedir. Gerçekte çok önemli olmayan, örneğin saçların kırlaşması ya da bir dişin çekilmesiyle cinselliğin kaybedileceği korkusu ortaya çıkıyorsa, görme kaybı korkusunun cinsel güç üzerine ne büyük etkiler ve dalgalanmalar yapabileceği kolaylıkla anlaşılabilecek bir durumdur. Görme gücünü kaybetme korkusu yalnızca kişilerde kısırlaşma kompleksini harekete geçirmekle kalmaz. Aynı zamanda görme gücünü kaybetmiş kimselerin cinsel gücünün yeterliliği konusunda kuşkular ortaya çıkarır. Bu noktada cinsel gücünün şu ya da bu şekilde yetersizliğine inanılan insanların nasıl algılandığına ilişkin bilgiler de vermek yararlı olacaktır. Cinsel gücü tam olmayan insanların yüzyıllardır farklı bir duygusal yaşantılarının olduğuna inanılmaktadır. Ruh yapıları karmaşık ve çelişkilerle doludur. Kısırlaştırılmış insanlarda olduğu gibi bu insanların duygusal yönden yetersiz, normal ve iyilik yapmaya yatkın olmayan acımasız bir kişilik yapısına sahip kimseler olarak tanına gelmişlerdir. İşte bunun gibi körlerin cinsel gücünün tam olmadığını düşünen toplum, sanki bu kapıyı kilitlemiş ve anahtarını da kaybetmiş gibi davranmaktadır. Yapılan bir araştırmanın sonucuna göre sevdiği insanın özürlü olduğunu fark eden kimselerin her iki cinsten de büyük bir bölümü eşlerini terk etmektedir. Bu oran Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınların %60'ını bulmaktadır. Bow, 1978. Görme kaybı korkusunun kişide histeriye bağlı körlük durumunu oluşturan mekanizmaları harekete geçirmesi. Ruhsal bir rahatsızlık olan histeri durumunu yaşamakta olan bazı kimseler belirli görsel manzara ve tanıklıkların bilinç altında yarattığı korkuları kontrol altında tutabilmek ve kendilerini görmeye zorlayan bir takım dış etkilerden uzak tutabilmek amacıyla görme duygusunu bastırabilmekte böylece körleşebilmektedir. Kuşkusuz bu durumdaki kimselerin görmeye ilişkin sahip olduğu bilinçaltı mekanizmaları histeri durumuyla sınırlı değildir. Hemen hemen bütün insanlar görme güçlerine ilişkin bir takım duygusal etkileri farkında olmadan sürekli bastırma durumunda kalabilmektedir. Aslında görmekten sakındığı bir takım hoş olmayan, yasak ya da günah görüntü ve manzaralarla her an karşılaşabileceği ve bu durumun önüne geçemeyeceği korkusu bunlardan biridir. Vusalem, 1972. Bazı inanç sistemlerinde özellikle kadınlardaki görülmesi sakıncalı ve şehvet uyandıran vücut kısımlarının istem dışı gözün görme alanına girebileceği kaygısı benzer bir duygusal mekanizmayı harekete geçirebilir. İstemeden görüş alanına giren ve günah ya da sakınca oluşturabilecek böyle bir manzaranın önüne geçirebilmesi için sorun belki de baştan çözülmek istenmiş ve kadınların örtülmesinin görünler açısından bu rahatlığı sağlayacağı öngörülmüş, göz zinasının önüne belki de bu şekilde geçilmek istenmiştir. Halk arasında gözüm kör olsaydı da böyle çirkin bir manzarayı görmeseydim şeklindeki ifadeler daha çok İslam dışı görüş alanına giren cinsel kökenli manzaralar için sık sık kullanılmaktadır. Gören bir kimsenin görme gücüne ilişkin bu ve buna benzer bastırılmış duyguları kör biriyle karşılaştığında yeniden bilinç düzeyine çıkabilir, bu gören kimsenin belirgin bir rahatsızlık ve kaygı yani anxiety yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle gören kimseler kaynağını tam bilemeden kendisini olası bir tatsız duruma sokabilecek böyle bir etkilenmeden koruyabilmek için örneğin körlere yaklaşmamayı, onlardan uzak durmayı farkında olmadan isteyebilir durumdadır. Rusalem 1972. Görenlerin gözlerini kapatarak körlüğü tanıma çabası. Görenlerin pek çoğu görme kaybının nasıl bir duygu olduğunu, körlerin nasıl bir dünyada yaşadığını anlamak amacıyla kısa ya da uzun süreyle gözlerini kapatarak bu duyguyu yaşamaya çalışır. Yaşadıkları tam anlamıyla bir dehşettir. Algıladıkları belirsizliklerle dolu bütünüyle çaresiz kaldıkları, karanlık ve bir an önce kurtulmak istedikleri bir dünyadır. Görme kaybının böyle bir duygu olduğunu ve körlerin de bitmez tükenmez bu cehennemde acı çeke çeke yaşadığını düşünürler. Gerçekte durum böyle midir? Eğer bir kimse aniden kör olmuşsa belki bir süre bu tür bir deneyim yaşayabilir, umutsuzluğa kapılabilir. Ancak verilecek uygun bir psikolojik yardımla zamanla kişinin kalan duygu organları ile günlük yaşam sürdürme becerisi kazanması sağlanabilir. Bir süre sonra normale yakın bir günlük yaşam sürdürmekte olan bu kör kimsenin yaşadığı duyguların bu durumu anlamak için gözlerini kapatmış bir gören kimsenin yaşadığı korkunç dünyayla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Uzun yıllardan beri kör olarak yaşayanların durumu kısa süreli gözlerin kapatılmasıyla yaşanacak deneyimlerle hiç ilgisi olmayan normal bir yaşantı biçimidir. Karanlık Dünya Edebiyatı. Görenler arasında yaygın bir kanıya göre körler karanlık bir dünyada yaşamaktadır. Bu konuda körler alanında klasikleşmiş denebilecek çalışmaları bulunan ünlü Amerikalı kör psikolog T. Cutsforth, bu görüşün görsel olguları açıklamakta yetersizliği bilinen Newton fiziğinden kaynaklanan hatalı bir çıkarsama olduğunu belirtmektedir. Körlerin karanlıkta yaşadığını düşünenlere göre eğer kişi görmüyorsa ışık algısına sahip değildir. Karanlık ve siyah renk ışığın karşıtıysa bu durumda körler karanlık bir dünyada yaşamaktadır. Böyle bir düşüncenin pratik sonucu görenler örneğin nasıl elektriklerin kesilmesi ya da gözlerini geçici sürelerle bağladıkları karanlık bir ortamda yalnızlık, korku, tedirginlikten bir an önce kurtulmak isterlerse, bu kimselere göre böyle bir ortamda sürekli yaşayan körler de içinde bulundukları bu durumdan bir an önce kurtulmak için çırpınmaktadır. Türkiye Körler Federasyonu tarafından 1988 yılında ülkemizdeki 3 büyük kentteki lise öğrenciler arasında çağdaş bir dünyada körleri nasıl görüyorsunuz konulu düzenlenen kompozisyon yarışmasına katılan kompozisyonların çoğunda körlerin karanlık bir dünyada yaşadığı, acı ve sıkıntı çekmekte olduğu, bu acı ve sıkıntıların hafifletilebilmesi için onlara yardım edilmesi gerektiği işlenen en belli başlı konular olarak saptanmıştır. Sonraki yıllarda körlükle ilgili konularda düzenlenen öykü ve kompozisyon yarışmaları da benzer sonuçlar ortaya koymuştur. Karanlık dünya edebiyatı o denli yaygın ve kökleşmiştir ki, çeşitli dillerde körlere yönelik çıkan yayın organlarının büyük çoğunluğu bu karanlık dünyayı aydınlatan çeşitli aydınlatma araç ve yöntemlerin adını taşımaktadır. Bunlardan bazıları fener, deniz feneri, meşale, güneş ışığı, projektör, ışık taşıyıcısı. Birçok kör yazar da yaşanan dünyayı karanlık görerek yazdıkları biyografi ve otobiyografilerine karanlık ya da ondan kurtuluş ifade eden başlıklar koymuştur. Karanlığın dışında, karanlığa direniş, bitmeyen gece bunlardan bazılarıdır. Oysa ne psikolojik ne de fiziksel olarak böyle bir dünya vardır. Araştırmalar görenler ve körler için karanlık bir dünyanın mümkün olmadığını ortaya koymuştur. Herhangi bir ışığın bulunmadığı karanlık bir dünya bir süre sonra karanlık olma özelliğini yitirmekte, hem karanlığın hem de ışığın bulunmadığı nötr gri bir hal almaktadır. Doğuştan kör olan bir kişi böyle karanlık bir dünyanın ne olduğunu bilemeyeceği gibi bu dünyanın getirdiği acıların, sıkıntıların, korkuların da ne olduğunu doğal olarak bilemez. Sonradan gözlerini kaybedenlerin çoğunda retina tabakası az da olsa duyarlılığını sürdürebilir. Bu kimselerde ise dünya karanlık değil, olsa olsa griye yakın bir renktedir. Hatta görenler körlerin yaşadığı dünyayı anlamak için gözlerini kapatmış ve uzun süre bu durumda kalmış olsalar bile bir süre sonra karanlığın yerini bir takım fotizmlerin yani belli belirsiz hayal veya görüntülerin aldığını göreceklerdir. Körlerin çoğunluğu az ya da çok görme artığına sahiptir. En azından birçoğu renkleri ayırt edebilecek durumdadır. Yukarıda değinildiği gibi daha çok gri bir rengin bulunduğu retinadaki bu durum gözün patolojik özelliğinden ileri gelmektedir. Chavigny'nin öne sürdüğüne göre körler üzerine yazılmış kitaplarda karanlık bir dünyayı çağrıştıracak başlıklara rastlanması oldukça ender bir durumdur. Bunun yerine umudu ifade etmek üzere sıklıkla ışık, nur gibi sözcükler kullanılır. Gözün görme yeteneği binlerce yıldan beri ışıkla eş tutulmuştur. Işığın kaynağı ne olursa olsun aydınlık bir ortamda insan kendini her zaman güvenlikte hissetmiştir. Körlük karanlıkla eşdeğer görülmüş, karanlıksa tehlike ve korku uyandıran bir ortam anlamında düşünülmüştür. Avcılığın toplum yaşamında son derece büyük bir öneme sahip olduğu tarihin ilk dönemlerinde körler diğer insanlar kadar bu işlevi yerine getirecek durumda olamamıştır. Kaynakların oldukça kıt bulunabildiği o devirlerde insanların zorlukla avlayabildiği hayvanın etinden bu süreçte bir yarar olmadığı halde sırf topluluğun üyesi olduğu için körleri de yararlandırmak durumunda kalmaları bu kimselerin topluluk üzerine yük oluşturmasının temelinde yatan belirleyici gerçeklik olmuştur. Kuşkusuz günümüzde toplumsal yaşam ve toplumsal değerler önemli değişmelere uğramış durumdadır. Örneğin avlanmak günümüzde yalnızca bazı meraklıların boş zamanlarında gerçekleştirdiği ve toplumsal önemi kalmamış bir uğraşı haline dönüşmüştür. Buna karşın çağdaş toplumlarda körler yaşamın hemen hemen her alanında görenlerle rekabet edebilecek duruma gelmiş olmakla birlikte ağaç kovukları ve mağaralarda yürüyen yaşam binlerce yıl önce terk edilmiş olduğu halde körlere yönelik mağara insanının ilkel denecek tutumları ve anlayışları değişik şekiller alarak varlığını hala sürdürebilmekte, zaman zaman uygun ortam buldukça su yüzüne çıkmaktadır. Bunun en çarpıcı örneği bugün hala körlerin karanlık bir dünyada yaşadığına inanılması oluşturmaktadır. Körlerin acı çektiği ve mutsuz olduğu inancı. İnsanların muhtemelen gözlerini kapayarak yaşadığı deneyimin sonucu körlerin acı çektiği, mutsuz olduğu, bir zindan hayatı yaşadığı inancı oldukça yaygındır. Bu inanç o denli yaygındır ki körlerin yakınlarından ya da körlerle birlikte çalışan kimselerden çoğu bile bu görüşün etkisinden kendilerini kurtaramamaktadır. Aynı şekilde gören kimseler körlerin bir an için bile olsa örneğin yakın akrabalarının, özellikle annelerinin yüzüne bir doğa manzarasını görebilmek için her şeye vermeye hazırdır. Görenlerin bu tür düşüncelerine karşın görmeyi o denli arzulamadığını söyleyecek olan bir kör, onlara göre gerçeği söylememekte ya da çektiği acıyı belli etmemeye çalışmaktadır. Gerçek şu ki körler görebilmeyi sanıldığı kadar kuvvetle arzulamamaktadır. Ruhsal yapısında ortaya çıkan bozukluklar, kör kimseyi akranlar arasında istenmeyen durumları yaşamasına yol açan başka bir takım koşullardan kaynaklanmaktadır. Cotsford bu duruma şöyle bir örnek veriyor. Arkadaşıyla buluşmak üzere dışarı çıkması gereken bir kör, giyeceği elbiseyi tek başına seçmeye çalışırken uygun renkleri göremediğinden çok, seçeceği elbisenin arkadaşın hoşuna gidip gitmeyeceği endişesinden dolayı göremeyişine öfkelenir. Bunun yanında bazı körlerin görenlere ait bu tür düşünceleri değişik düzeylerde benimsemiş olduğu dikkat çekmektedir. Kimi kör yazarların sırf görenlerin hoşuna gitsin diye ya da belki de eserlerin satışını artırabilmek için gerçekliği bir yana bırakarak tıpkı gören bir kişi gibi eserlerinde görmenin güzelliklerinden dem vurduğuna rastlanmaktadır. Şu kadar ki yer yer bu yazıları kör okurlardan çok görenler beğenmektedir. Aynı şekilde görmeye dayalı başta resim, fotoğrafçılık gibi sanat dallarıyla uğraştığı ileri süren kimi körler gerçekte körlüğün sınırlarını zorlamanın ötesine düpedüz şarlatanlık yapmaktadır. Sırası gelmişken bir noktaya daha değinelim. Körlerle ilgili inanç ve kanılarının doğru olduğunu sorgulamaksızın gören çoğunluk ne gariptir ki, kör toplumun içinden yetişmiş, o toplumun beğenisini kazanmış insanlardan çok, görenlerin kanılarını ve tutumlarını benimsemiş insanları öne çıkarma çabasındadır. Onlara göre görenlerin körleri algıladığı şekilde körler de kendilerini öyle algılamalı ve buna göre hareket etmelidir. Görenler körlerin kapkaranlık bir dünyada yaşadığını düşünmektedir. Öyleyse körler de bunun böyle olmadığını bile bile yaşanan dünyanın karanlık olduğunu söylemeli, yazmalı, merhamet dilenmelidir. Görenler körlerin acı içinde kıvrandığını düşünmektedir. Öyleyse en sefil, en acınacak manzaralarla görenlerin karşısına çıkmalı, onların lütfen verdiği sadakalarını alarak verenlerin vicdanını rahatlatmalıdır. Böyle davranmayan körlere kuşkuyla bakılmakta, bu kimselerden pek hoşlanılmamakta, dik başlı hatta küstah kimseler olarak nitelenmektedir. Hele hele acıyarak uzattıkları sadakayı reddetmiş olun çok kızmakta küçük düşürüldüklerini hissetmektedir. Çok garip değil mi? Bir kişi karşısına yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü birisine acıyarak biraz para vermek istiyor, Buna karşın karşısındaki kişi yardıma ihtiyacı olmadığını söyleyerek bu sadakayı almak istemiyor. Bunun üzerine veren kimse sinirleniyor ve küçük düşürüldüğünü hissediyor ve buna bağlı duygusal gerilim yaşıyor. Böyle bir tepki gösteren sadaka vericisi aslında sadakayı karşısındaki için değil, kendisi için vermektedir. Bu beklenmedik sonuca yol açan süreçleri biraz ayrıntılı incelemekte yarar bulunmaktadır. Acıma ve yardım etme duygusu. Birbirinden farklı özellikler taşıyan acıma ve yardım etme duyguları karıştırılarak insanlar tarafından acıma kavramıyla açıklanmaktadır. Kaynakları ve ortaya çıkış şekli birbirinden farklı bu yaklaşımlar insanlar arası ilişkilerde önemli bir rol oynamaktadır. Toplum yaşamında insanlar sık sık birbirlerinin eksiğini tamamlamak, yardımlaşmak durumunda kalır. Bu nedenle yardımlaşmak toplumsal yaşamın güzelliklerinden birisidir. Bu sayede toplum gelişir, uygarlaşır, yüksek insani değerlerin hakim olduğu, toplum dayanışmasını ve toplumsal yardımın en üst düzeyde gerçekleştiği, insanların mutluluk ve birlik içinde yaşadığı bir büyük aile olur. Sıkıntı içinde bulunan insana yardım etme durumu çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Sempati duyma, bir kişinin çektiği acıya, sıkıntıya kendini yakın hissetme, onun sıkıntısını yaşama, empati duyma ise kendini sıkıntı içinde bulunan insanın yerine koyma, bu sıkıntıyı, acıyı anladığını ona aktarma olarak tanımlanmaktadır. Her iki durumda da insanın kendisinin yaşaması muhtemel olduğunu düşündüğü sıkıntı ve acı vardır. Yani sıkıntı ve acıyı o sırada karşısındaki kişi yaşamaktadır. Başka bir ortamda belki de kendisi aynı durumda olabilecektir. Bu nedenle kendini karşısındakinden üstün görmez, ona o an gerekli olan yardımı yapmaya çalışır. Örneğin yolda kendisine adres soran bir yabancıya yardım etmeye çalışır. Çünkü bilir ki başka bir gün kendisi bilmediği bir yörede adres sormak durumunda kalabilecektir. Bir yaşlıya çantasını taşımada yardım edilmesi, evi yanan komşuya yardıma koşulması toplumsal vicdanın ortaya çıktığı durumlardandır. Bunlar hep sempati, empati ve iyilik yapma şeklinde ortaya çıkan insanı insan yapan duygulardır. İyilik yapma duygularının karşısında belki de onlarla taban tabana zıt bir başka acıma duygusu daha vardır. Ünlü Alman düşünürü Otto Fedenschel, Nevroz'un psikoanalitik teorisi adlı çalışmasında şunları yazmaktadır. Toplumsal ilişkilerin genelinde acıma psikolojisinin özel bir önemi vardır. Acıma hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde kaynağını sadizmden alan bir kişilik özelliğidir. Fenerşe'de göre acıma duygusu gerek yüceltme yoluyla gerekse tepki oluşturma yoluyla kaynağını acımasızlık dürtüsünden almaktadır. Kişi karşısında acı çekmekte olan insanda kendini görür, kendini onunla özdeşleştirir. Bu durum onda korku ve acımasızlık duygularını depreştirir.